TC Tüveni'ne hoş geldiniz. TC Tüveni'nin bu bölümünde Mehmet Atakan Foçer, Gülün Çavuş ve ben Emre Saklıca bir sezon boyunca devam ettirdiğimiz TC Tüveni'nde sezon finali yapacağız. Ve bu bölümde de aslında uzun süredir başımızda olan Covid krizi ve bu süreçte neler yaptık ve nasıl geçti biraz bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Tabii hepimiz için yoğun bir süreçti. Bundan birkaç gün önce siz bu bölümü dinlediğinizde şöyle söyleyeyim, Mayıs sonunda Atakan'ın web sitesinde bir içgörüsü yayınlanmıştı. Orada çok etkileyici bir kavramı kullanmıştı. Söylediği şey şuydu: heybemizde biriktirdiklerimiz bugünkü krizde bizim için hem bir yol gösterici oluyor hem de bütün bu çalışmalarımızla ortaya teyidin bugünü çıkıyor gibi bir yaklaşım vardı. O kriz anlarında ve geçmişteki gelen krizlerden heybede biriktirdiklerimiz belki de bu süreçte bizim en çok faydalandığımız ve daha da çok birikim sağlamaya çalıştığımız bir dönemdi. Ve sadece teyit adına da söylemeyelim, birçok medya kuruluşu için, birçok gazeteci için hayatımızın en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıyaydık. Biraz bu bölümde bunun karşısında nasıl dayandık, ne yaptık onu konuşalım istiyorum. Yani ki ben 14-15 yılı bıraktım geride gazetecilikte. Benim için de böyle kolay kolay unutamayacağım ve hala bitmeyen, ne kadar daha süreceğini bilmediğimiz bir krizin içindeyiz. Ve önceden işte Türkiye'de mesela krizlerle karşılaşıyorduk. Seçimler oluyordu. Sürekli olaylar oluyordu. İşte patlamalar, çeşitli olaylar, birçok şeyle karşılaştık. Ama artık daha global ve herkesin de muhatap olduğu sorunlarla boğuşuyoruz bir anda. Bu krize önce biraz aslında kişisel olarak yaklaşmak istiyorum. Yani nasıl gidiyor sizin için süreç?
Benim için şöyle gidiyor. Ben karantina koşullarını çok dikkatli bir şekilde uygulayan birisiyim öncelikle. Dışarı neredeyse hiç çıkmadım. Hani bir iki markete falan gittim böyle ve bu ya buna uyma şeyini de aslında seviyorum. Yani önemsiyorum çünkü ve ya biraz bu kişisel sorumluluğu da ciddiye almam gerektiğini düşünüyorum. Ya biraz bu şey de var tabii işte hani sen bu sorumluluğu almadığında hemen aklına yakınların geliyor ve işte yakınlarına karşı bu sorumluluğu almamış birinin kötü bir sonuca işte doğurabilecek bir şey yaşatması geliyor vesaire. O yüzden de ben böyle biraz duygusal da yaklaşarak bunu önemsiyorum ve dikkat etmeye çalışıyorum. Onun dışında da yani şeyde başka bir bölümde daha konuşmuştuk sanırım. Bu bilgi alma ve bilgi tüketme şeylerim de çok değişti. Yani çok daha yoğun takip ederken başlarda artık o kadar da fazla bakmamaya çalışıyorum. Bunun da muhtemelen psikolojik de etkileri var. Yani psikolojik olarak etkilenmemek için de takip etmemeye çalışıyoruz o kadar fazla. Yani ben böyle bir kolay bir normale dönüş olabileceğini düşünmüyorum. Ama biraz daha hani o normalleşen kişileri görmek istemediğim için de kaçınıyorum. Bu kadar kolay değil sanırım diyerek. Böyle bir genel ruh halindeyim. Yani biraz da böyle şahsi zorluklar da yaşadım en başlarda yani ailemle ilgili olarak. Onlar da mesela beni en başlarda çok fazla yordu. O yüzden mesela bu karantinanın ilerleyen süreçlerine doğru evde durmaktan çok sıkılsam da psikolojik olarak daha fazla rahatladığım bir dönem oldu. Yani başlara göre daha rahat geçirdiğim bir şey. Aslında sona doğru bir...
Çalışmanı nasıl etkiledi?
Çalışmamı aslında bence... Çok daha odaklı çalışabiliyorum. Şimdi burada ekip arkadaşlarımla olmayı çok seviyorum. Sizleri seviyorum Emre, Atakan ama yani aynı ofiste olmak beni çok eğlendiriyor, sevindiriyor, mutlu ediyor. Ama biraz dikkat dağıtıcı bulan kişilerdenim ben. Çünkü bizim de açık ofisimiz var. Ve odaklanmak için arada böyle küçük kaçamaklar yaptığım da oluyordu. Yani ben bugün evden çalışacağım ya da işte ben arka odada çalışacağım gibi. Biraz o kapanma hali evde çok kolay yapabildiğim bir şey. Ve daha iyi odaklanıyorum açıkçası. Yani seviyorum böyle bir arada çalışmayı çok seven biriyim. Ama gene de benim için daha odaklı olabildiğim bir dönemdi. Daha üretken hissettiğim bir dönemdi garip bir şekilde. Yani böyle şeyler falan yapmadım. İşte 30 bin kitap okuyacağız bu karantinada. İşte 1000 film izleyeceğiz falan gibi değil tabii ki. Çok işe yönelik olarak üretken olduğum bir şeydi. Ama yani iyiydi benim için çalışma. Çok fazla zorlandığım bir şey değildi. Bir de orada tabii işte Sinef'in, Atakan, işte Selin'in vesaire onların ilk baştaki çabaları çok önemliydi. Yani bunu konuşmuştuk yine. Çünkü biz çok hazır girdik karantinaya. Ekip içi iletişimleri falan çok dengeli bir şekilde yürüttük. O yüzden de ekiple çalışma konusunda da hiç zorlanmadım. Evde olmak da beni o yüzden rahatsız etmedi. Ama şey konusunda çok yoruldum tabii ki. Yani çok çalıştık. Yani çok fazla çalıştık. O biraz yorucuydu ama iyiydi yani.
Evet, biz Mart'ın 13'ünde galiba evlere geçtik ve ondan sonra bende de tam dediğin gibi inanılmaz derecede böyle çalışmanın arttığı, daha fazla böyle geceyle gündüzün birbirine girdiği, geç saatlere kadar çalıştığım, bazen gecenin bir yarısı kalkıp hadi şunu da yapayım, bunu da halledeyim dediğim bir zamandı. Yani hala onu tam dengeye oturtabilmiş değilim. Ama şunu söyleyeyim, deneyim olarak senin söylediğine çalışma konusunda, yani daha rahat odaklanıyorsun ve mesela bizim İstanbul'da da bir ekibimiz var. Onlarla çok daha koordine olduğumuzu hissettiğim bir deneyimdi. Bu da bu tip bir krizde benim özellikle çok hoşuma giden şeylerden biriydi. Yani yan yana oturup yapamayacağımız sohbetleri uzun uzadıya her gün yaptık. Bu da bence sürecin en azından bizim adımıza avantajlı kısımlarından. Daha çok fazla şey var iş deneyiminde ama onlara yeri gelirse yine değiniriz.
Tabii şey, söylediğiniz odaklanma meselesi benim için de çok önemli. Çünkü gerçekten odaklı çalıştığınız zaman normalde böyle 30 saatte yaptığınız işi 3 saatte yapabiliyorsunuz. Odaklanmadan yapılan o dikkat dağınıklığının çok belirgin olduğu işlerde uzayıp gidiyor bir hafta boyunca. Bazen sadece kafamızda böyle sürüklüyoruz işi. Hadi artık başlamam lazım, hadi şunu yapayım derken 2 hafta geçmiş oluyor bazen. Odaklanmanın güzel tarafı, oturduğunda o kafanda 2 hafta sürüklediğin işi 20 dakikada bitirebildiğini görüyorsun. Evde çalışmanın, işte ofisin o dağınıklığından uzak kalmanın öyle bir avantajı var gerçekten. Bir yandan da tabii çalışma saatleriyle özel hayatın bütün dengesinin karıştığı da bir dönem. Onu da aslında şöyle ben dengelemeye çalışıyorum. Eğer geceleri de çalışıyorsam ertesi gün mesela mesai saatlerinde kalkıp gidiyorum, yani çalışmıyorum eğer gerekirse. Kendimi nasıl o anda iyi hissediyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü öteki türlü sürekli kafada böyle bir işle yaşamak da aşırı yorucu. Özellikle böyle bir dönemde çok yorucu oluyor. Benim o içgörü yazısında anlatmaya çalıştığım o heybede biriktirme meselesi bizim bu dönemi bu kadar aslında hem mental olarak hem iş açısından sağlıklı ve güçlü geçirmemizin en önemli sebeplerinden birinin ben geçmişte yaşadığımız başka krizlerden öğrendiğimiz şeyleri çok iyi aslında ekip içinde nasıl söyleyeyim sindirdiğimizi düşünmemle alakalı. Sadece işte şeyi kastetmiyorum tabii ki, yani Türkiye'de yaşanan olaylar, onlar da var. Bizim ekip olarak kendi içimizde yaşadıklarımız da var. Ya da teyite yönelik saldırılarda da yaşadıklarımız var falan. Bunların her biri bizim için aslında zor zamanlarda nasıl ayakta kalınacağına dair çok erken aşamada öğretici şeylerdi. Biz de bunlarda yıkılmadık aslında. Orada heybede biriktirme meselesi biraz o anlamda da önemli. Yola devam ettik yani. Aldık, cebimize koyduk, öğrendik. Buralarda ne olduğunu gördük, ettik falan. Ve yolumuza devam ettik. Ben oradan öğrendiklerim sayesinde şu anda mesela çok ciddi bir böyle dijital dirayet meselesini hem eğitim olarak hem kendi hayatımda geliştirmiş durumdayım ve bana çok iyi geldi. O kadar kötü şeyden sonra böyle iyi bir sonuçla buraya gelmiş olmak iyi bir şey aslında bayağı. Ve ekibe de yansıyor bence, yani ekip dinamiğinde de bunu görebiliyorum ben artık. Hani çok fazla Twitter'da yorum okumak, işte çok fazla bizim üzerimizden dönen komplo teorilerine takılıp kalmaktan epey bir uzaklaştık. Sadece yolumuza bakıyoruz. Hani arkadan konuşan, eden ya da bizim hakkımızda olur olmadık yanlış iddialar ortaya atanlarla çok fazla zihnimizi meşgul etmiyoruz. Bu da aslında onların böyle yavaş yavaş sönüp gitmesine de neden oluyor. Tabii bu tarz şeyleri biriktirdiğimiz için Covid-19 dönemi geldiği zaman bu kadar herkesin mental zorluk yaşadığı bir dönemde biz daha sağlıklı ve dirayetli kalabildik. Bu dönemleri eskiden yaşamamış olan, ekibe yeni katılan, işte Emre mesela katıldığından beri aslında ilk krizimiz bu bizim. Ama Emre'ye de yansıyor öyle ya da böyle. İçeride bizim biriktirdiğimiz şey Emre'nin de dirayetini arttırıyordur muhakkak. Ben tabii senin adına konuşmayayım. Sen kendi deneyimini daha iyi anlatırsın. Ama benim gözlemim o.
Yani orada sana katılıyorum. Hatta ben şunu söyleyeceğim. Yani ekibe, İşte bizim başladığımız Ekim 2019'dan bu yana birçok katılım yaşandı ve herkes bir tarafta, yani bu işlerin içinden gelenler de belli bir heybesinde biriktirdikleriyle geldi. Onları bir arada iyi harmanladığımızı düşünüyorum ve ortaya iyi de bir dirayet çıktı. Mesela az önce söylediğin işte hakkımızda yazılıp çizilenlere eskisi gibi bakmıyoruz noktası. Onu bir iki gün önce düşündüm. Yani eskiden mesela ilk başladığımızda bir tweet attığımızda altında yazılan her yorumu okuyup kafama takıyordum ben. İşte bu buna karşı çıkmış. Acaba burada bir hata mı yaptık? Bu mu yanlış? Allah Allah, bunu nasıl düşünmüş? Ne olmuş? Gerçekten böyle uzun uzadıya sabahları kalkıp bütün tweetlerimizin altında neler yazılmış diye kendi kendime işkence yapıyordum. Mesela bunu bıraktığımı fark ettim. Bu tip bir refleks geliştirmiş olmak, işte o hep birlikte öğrendiklerimizle o krizle nasıl başa çıkabiliriz, nasıl direnirizin, dirayeti gösterebilirizin yanıtıydı.
Burada şöyle bir şey de söylemek lazım. Tabii bu hani şey demek değil. Biz kullanıcılarımızın, takipçilerimizin tabii yorumlarına, feedbacklerine kulağımızı tıkıyoruz demek değil. Ama bunun kontrolünü elimize aldık aslında. Çünkü bir örnek vermek gerekirse, işte dün akşam Nilgün COVID-19 postasının takipçileriyle bir Zoom düzenledi ve onların geri bildirimlerini dinledi. Bu bülteni nasıl daha iyi yapabiliriz diye. Biz bu feedbackleri her zaman çok önemsiyoruz ama bunu artık kendimiz yapılandırıp kendimiz kontrol edip ne zaman, nerede, nasıl alacağımızı ve kimden alacağımızı kendimiz belirleyip böyle beslenmeye başladığımız anda artık şey de konuşmaya başlamış olduk zaten. Topluluk yaratma, toplulukla birlikte hareket etme meselesini de konuşmaya başladık. Kastettiğimiz burada tamamen böyle bir irrasyonel ve tamamen duygularla toksik hareket eden, aynen o toksik iletişim şeyinden kendimizi sıyırdık aslında.
Evet, yani çok büyük bir krizdi. Farklı şeylerle karşılaştığımızı düşünüyorum. İlginç bir şekilde o bu üretkenliğe de döndü. Yani daha fazla çalıştık belki. Yani Gül'ün dediği gibi hepimiz çok yorulduk. Yani A'dan Z'ye tüm birimler, tüm çalışanlar, işin çeşitliliği ve yükü de arttı. Bu öğrettiklerimiz ortaya çok farklı başlıkların çıkmasına neden oldu. Yani mesela biz daha kriz Türkiye'ye gelmeden önce COVID-19 postasını planlamıştık. İşte Türkiye'de henüz ilk vaka tespit edilmemişti. Biz birkaç sayıyı yayınlamıştık bile. Bunlar mesela bizim için iyi bir öğreti oldu. O krizi nasıl götüreceğimiz. Mesela o bir dal açtı. Bir tarafta teyitin en büyük, mesela değişim teorisinde de gündeminde tuttuğu, teyite ihtiyaç olmayan bir dünya kavramımız var ya. Mesela orada işte o teyit yolu videosu gibi üretimler çıkmaya başladı. Normalin 3-4 katı daha fazla ve yani dışarıdan gelen yorumlara dayanarak söylüyorum, daha nitelikli olduğu ortada. Yani bizim kendimizi övmemiz orada çok bir şey ifade etmez ama gelen yorumlar ve işte insanların ilgisi, beğenisi onu gösteriyor. Mesela COVID-19 postasının 10.000'den fazla, 15.000'e yakın üyesinin olması ve açılma oranları inanılmaz iyi bir deneyimdi bizim için. Yani bu tip iş konusunda da farklı şeylerle karşılaştık. Orayı nasıl okuyorsunuz siz?
Şöyle, yani biz aslında en başından beri çok öngörülü yaklaşıyoruz. Gelecekte ne olacak, nasıl bir trendle karşı karşıya kalacağız meselelerinde de. Şimdi şu anda mesela şey tartışılıyor değil mi? İşte Çin neden bu salgının yayılmak üzere olduğunu ya da neden yeni bir virüs keşfedildiğini geç açıkladı ya da vakaları geç açıkladı falan. Yani Çin'i bir günah keçisi ilan etme ve bütün suçu Çin'in üzerine atmak gibi bir eğilim var. Bu genel olarak aslında buradan şeye varacağım tabii. Yani tamam, Çin bunu belki geç açıkladı ama açıkladıktan batıya gelene kadar virüs arada 2 ay var. O 2 ay içerisinde diğer ülkeler ne yaptı mesela? Yani hiçbir şey yapmadı aslında. Ve inanılmaz bir öngörüsüzlük ortamında hareket ettiler. Biz mesela burada diğer medya kuruluşlarından farklı olarak da bu öngörüsüzlük şeyinin içinde kalmadık. Fark ettik yani burada gelen bir şey var. İlk virüs çıktığı andan itibaren, Wuhan'da bir virüs ortaya çıktı dendiği andan itibaren bizim gözümüz, kulağımız direkt buradan bir salgın patlayabilir miye döndü. Ve o süre boyunca aslında böyle bir günlük kararlar değil aslında. O içgörüde de söylemeye çalıştığım şey oydu. Yani bir günde verilen kararlar değil hiçbiri. Bunlar zaten hep arkada bizim pişirdiğimiz, ya bir kriz gelmek üzere olduğunu görebiliyoruz. Artık yani öyle sezgilerimiz açık. Ya da bu krize müdahale edeceğimiz nokta neresi olmalı konusunu zaten önceden beri mesela planladığımız, düşündüğümüz newsletter'ları güçlendirme meselesiyle hemen birleştirebildik. Ve çalıştı. Ya bunun sebebi işte şey değil, yani bir tesadüf değil ya da şans değil. Bunun sebebi bizim zaten bunun birikimini sürekli yapıyor olmamız. Sürekli bunları içeride tartışıyor olmamız. İşte geçen gün Gül'ünle konuşuyorduk. 2016'dan, 2017'den açtığımız Trello hesabında mesela eski planlara dönüp baktığımızda bugün yaptığımız şeylerin ta o günlerde aslında konuşulan, onlar üzerine ya böyle de yapsak keşke, bak şu da yapılmalı, burada da şöyle bir ihtiyaç var dediğimiz meseleler olduğunu fark ediyoruz aslında. O yüzden tamam, belki bazı şeyler zaman alıyor ama bunlar hep konuşuluyor ve hep yeri geldiğinde doğru noktalarda o atışlar yapıldığı için de tutuyor. Ben öyle görüyorum. Hani bu dönemki bizim o dediğin nitelik kişilik olarak da, nicelik olarak da artan iş yükümüzün ya da iş kapasitemizin en önemli gerekçesinin, sebebinin bir günlük kararlarda değil, yıllar içerisinde tartıştığımız ve öngördüğümüz meselelerle alakalı olduğunu düşünüyorum.
Bu sürecin kavramsal olarak bir zamanda hızlı yolculuk yaptırdığını düşünüyor musunuz bir yandan? Yani bu işlerin üretimleri açısından. Çünkü evet, newsletter'lar gerçekten yükselişteydi. Video üretimler yükselişteydi. Bununla ilgili değişimler kapıdaydı. Ve belki de bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra gideceğimiz noktalara, bütün belki de medya evreni olarak birden oraya doğru ışınlandığımızı da hissediyor musunuz? Yani aslında o yorumu yaparken belki bu noktada da cevap verirsin.
Ya aslında dediğin güzel bir şey. Bazen koşullar sizi zorlar ve hızlandırır. Yani Teyit'te de belki şu an en azından yaşadığımız şey bu. Ama burada Atakan'ın dediği bir noktayı da şöyle atlamamak gerekiyor. Yani evet, belki bugün, yani işte koronavirüsle birlikte bir newsletter yapma fikri daha hızlandı. Ama bu da şu sayede olabildi. Çünkü bunu nasıl yapacağımıza dair belirli tecrübeleri biriktirmeye başlamıştık. Bir şeyleri okumaya başlamıştık. Nasıl yapılacağına ilişkin tartışmaları beslemiştik, değerlendirmiştik. Yani eğer böyle yapmamış olsaydık bence başarılı olmama ihtimali de yüksekti. Yani biz eğer örneğin 2017'de Trello'da yazdığımız bir şeyi 2017'de yapmaya kalkışsaydık zaten bunda başarısız olacaktık büyük ihtimalle. Çünkü bunların hepsi bir deneyim ve o tartışma öğrenmeyle birlikte geliyor. Yani biz şunu yapmıyoruz zaten, hadi yapalım demiyoruz. Bence Teyit'in yaratabildiği en büyük şey, bence değer ve işte önem bu. Çünkü bir theory of change'i var. Yani bir değişim teorisi var. Ve bunun sürekli test etmeye çalışıyor. Yani ben bunu denersem buraya varabilecek miyim? Ben bunu yaparsam buraya varabilecek miyim diye aslında sürekli sormaya çalışıyoruz ve gidip geliyoruz. Yani bir şeyler, evet, koşullar bizi hızlandırıyor olabilir ama şunu söyleyeyim. Mesela belki koronavirüs değil ama koronavirüs meselesi çıkmadan önce biz kendi aramızda İstanbul depremine ilişkin bir kriz yaşandığı durumda neler yapabiliriz diye tartışıyorduk. İşte var olan hekatonlara katılsak mı diyorduk. İşte ne bileyim, biz kendimiz nasıl çalışmalar yapabiliriz diyorduk. Yani bu hala gündemimizde ama demeye çalıştığım şu. Yani biz zaten belirli krizleri öngördüğümüz için ya da onlara nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini tahmin ederek gerçekten ilerliyoruz. Yani böyle ya boşa sıkmıyoruz yani. Yani sık kötü bir terim oldu galiba. Yani neyse, işte boşa atmıyoruz yani. O yüzden de yani evet, bazı şeyler hızlandırıyordur illaki ama kapasitemiz ya da işte o birikimimiz buna el vermiyorsa bence başarılı olmamız da çok mümkün olmazdı yani.
Bir de orada,
yani senin gelmenle birlikte podcast'i yapabilmemiz gibi, anlatabildim mi yani?
Bir de orada şey de var, mesela Habertürk'le yaptığımız işbirliği. Aslında biz bunu 1,5-2 yıl öncesinde, ben şey hatırlıyorum, Teyit'in henüz bir video birimi yokken, içeride yaratıcı videolar, içerikler üretebilecek henüz kimse yokken bile ben belli haber kanallarıyla görüşüyordum. Acaba birlikte videolar yapabilir miyiz? Ekrana Teyit koyabilir miyiz? Ki o zaman bir ara, hatta hatırlarsan Gül'ün, televizyonda fact-checking meselesi dünyada da popülerdi. Biz de oradaki şeyleri takip edip, trendleri takip edip acaba benzerini Türkiye'de yapabilir miyiz diye birkaç televizyon kanalıyla görüşmüştüm ben. Sonra olmadı. Olmadı çünkü bizim ona yetecek kapasitemiz yoktu. Sponsor bulmamız gerekiyordu. İşte para bulmamız gerekiyordu. Öyle bir kaynak da yoktu. Sonra Modya TV ile anlaşalım dedik mesela. İstanbul Toplu Taşıma Araçları'nda video birimi oluştuktan sonra. O da oldu, olmadı. Önce olmadı. Sonra bir sene sonra öyle ya da böyle oldu. Ve bugün mesela Habertürk'le ben ilişkiyi bir gün içerisinde kurabildim. Yani bir gün sürdü. Hani böyle onlarca toplantı yapmamıza gerek kalmadı ya da onları ikna etmek için çok fazla dil dökmemize de gerek kalmadı. Sadece karşılıklı olarak dedik ki bunun herhangi bir ücret karşılığı olmayacak. Biz bunu sosyal etki için yapıyoruz. Bizim niyetimiz burada ekranda daha fazla insana yanlış bilgi hakkında uyarılar vermek. Habertürk'ün de istediği bu konudaki bu güncel bilgileri orada, yani en azından teyitçilerin elinden geçmiş teyitli bilgileri orada aktarabilmek. Karşılıklı çıkarlar uyuştu ve orada önemli olan şey şuydu. Biz bunu zaten defalarca denemiş olduğumuz ve bir birikim getirmiş olduğumuz için ekrana da nasıl içerik konulacağına dair de artık bir öğrenmemiz de olduğu için Habertürk de yıllardır öyle ya da böyle biz hiç daha önce onlarla bu şekilde bir temasımız olmamasına rağmen öyle ya da böyle teyitin ne kadar kaliteli bir içerik üretebileceğine dair fikir geliştirdiği için bir gün içerisinde Habertürk yönetimi bu videoların yayınlanmasına onay verdi. Buradaki başarı işte aslında dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ama bunlar böyle çok kişisel bağlantılar, kayırmacılıkla vesaireyle falan olan şeyler değil. Bunlar yıllarca bizim yitirdiğimiz birikimle ekosistem içerisinde kazandığımız güvenle alakalı. Yani bir günde olmuyor bunlar. Hakikaten 3,5 yıl artı bir günde oluyor. Bu yüzden ben mesela böyle bir işbirliğinin bu dönemde çat diye hayata geçebilmesinden dolayı çok mutluluk duydum. Yani bu Habertürk olmazdı, Halk TV olurdu, Fox olurdu, fark etmez. Önemli olan ekosistem içerisinde Tate'in böyle bir güven kazanacak noktaya gelmiş olması, işte heybede biriktirdikleriyle ilgili.
Yani burada bence şunu da dikkate almak gerekiyor. Biraz aslında artık topluluk da, insanlar da bu değişimi istiyor. Bu medyanın ve bizim yapmaya çalıştığımız şeylerin daha hayata geçmesini bir tarafıyla bekliyor. Bu Virkon'la hazırladığımız raporu hatırlarsınız. Yani orada bir belli bir Twitter ve Instagram kitlesi üzerinden yapılmıştı ama çok net şu ortaya çıkıyordu. Biz artık doğru bilgi almak istiyoruz. Rafine edilmiş, filtrelenmiş iyi bilgiye erişmek istiyoruz'un mesajı vardı. Orada Tate'in yükselişi de, işte birincil kaynakların yükselişinin sebebi de oydu. Yani birçok belki de bugün kriz öncesinde işte ekranlarda kelle paça tartışması yapan kanalların daha aşağıya düştüğü bir süreci yaşadık ve daha doğru bilgiye erişilmesinin istendiği bir süreçti. Belki artık orada insanlar da bu değişimi istiyor yani, zorluyor. Bir şeyler değişmeli. Medyada, ekosistemde bir şeyleri ele almalısınız ve ortaya daha iyi malzeme çıkmalı. Ki bunu mesela işte teyit yolunda, Habertürk'ten gelen feedbacklerde ve çeşitli üretimlerde daha sık görür olduk. Bence bu çok kıymetli bir deneyimdi bizim için o açıdan da.
Tabii muhakkak zaten bu kullanıcının medyada değişim görme talebi çok uzun süredir var. Ve bu giderek de artıyor. Dolayısıyla medya ekosisteminin biriktirdiği o güven stoğu da erimiş durumda. Ve o stok olmadan medya ekosistemi var olan düzenini sürdüremez zaten. Biz de buradaki açıkları, boşalan yerleri iyi takip ediyoruz ve buraları dolduracak şekilde belli hamleler yapıyoruz ya da yapmaya devam edeceğiz bundan sonra da.
Yani evet, bundan sonrası belki ne olacak? Yani o heybede biriktirdiklerimiz ortaya ve bizim de burada birçok şey öğrendik. Bütün gazeteciler öğrendi ve Gül'ün söylediği güzel bir şey vardı. Burada yaptığımız hiçbir şey tesadüf değil. Mesela senin Trello örneğin gibi Atakan, birkaç yıl önce oturup konuşulan ve planlanan şeylerdi. Bazıları ne gibi adımlar atılabilir, neler olabilir. Yani belki yarına ilişkin bu hem ekosistemde bizim değiştirmeyi planladığımız ve bu krizden aldığımız ders olarak birkaç cümle ne söylemek gerekli? Yani bu deneyim bize ne çıkardı?
Ya bu süreç öncelikle bence bizim karşımıza şunu çıkardı. Yani siz de bahsettiniz. İnsanlar doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar ve bu doğru bilgiye yönelik işte o artış bence de devam edecek bir şekilde ve bu sayede de bence işte medya ekosisteminde farklı organizasyonlar ve kurumlar teyitli bir işbirliğine girmek istiyorlar ve sürekli aslında böyle çevremizde yavaş yavaş toparladığımız ve belki de uzun süredir yapmayı istediğimiz işleri onlarla birlikte yapabileceğimiz bir konuma gelmeye başladık ve bu ilerleyen süreçte de devam edecek. Yani bu gerek işte korona üzerine araştırmalar olsun, işte gerek sosyal medyayı dinlememizi sağlayan yöntemleri bizlere sunan organizasyonlar, kurumlar olsun, işte gerek sürdürülebilirlik üzerine bir şeyler tartıştığımız, medya ekosistemini anlamaya çalıştığımız türdeki etkinlikler olsun. Bunların hepsi aslında bir şekilde yani yine geçmişten bugüne getirdiğimiz şeylerle artık bugünden yarına yapmaya başlayabileceğimiz ve sürdüreceğimiz şeyler olacak bence. İleride bizi bu tür daha fazla işbirlikleri bekleyecek. Ya onun dışında burada her zaman söylediğimiz şeyler var. Yani geçen bölümlerde de faktörü konuşmuştuk. Yani burada yalnız yapamayacağımızı bildiğimiz süreçleri de biraz daha dağıttığımız, belki de başkalarıyla birlikte yol aldığımız şeyleri daha fazla göreceğiz. Daha yaratıcı, daha fazla yerde olduğumuz ama daha toplulukta derinleşebildiğimiz yarınlar olacak bence. Benden böyle yani. Ben yarını böyle görüyorum.
Ben orada şunu da söyleyeyim. Şimdi sen konuşurken birden aklıma geldi. Ve bu krizlerle hep yarına ilişkin mücadelelerde bir tarafta işte içerik olarak da ne yapsak, nasıl daha güçlenebiliriz üzerine çalışırken yarınlarda dediğin gibi o işbirliklerinin öne çıktığı birçok farklı şeyin karşımızda olduğu bir tablonun yanı sıra daha nitelikli, daha belki de etkiyi merkezine alan içerikleri öne çıkarmamız gereken, daha daha çözüme odaklı içerikleri konuşmamız gereken bir sürecin başındayız bir tarafta. Ve bunun yanında karşımıza da hep daha güçlenerek, yani biz de güçlendikçe karşımıza daha da güçlenerek gelen bir şüpheli haber evreni de oluyor. Yani mesela bu sürecin başında geçmişten gelen bir şüpheli haber dum bulutu içine 5G'yi de alarak, kendini daha da farklılaştırarak, onlar da kendi imkanlarını kullanarak daha farklı şekilde gelmeye başladı. Bu da bize yeni mücadele yöntemlerini öğretiyor ve bir yerde onun kaybedeceği bir yarını bir tarafıyla hayal ediyorum ve aslında onun üzerine mücadelemizi daha da güçlendirmemiz gerektiğinin işaretleri bize bu. Yani içerik açısından ve ürettiğimiz her yapıda daha güçlenip daha yeni yöntemleri belki deneyebileceğimiz bir kapıyı araladı bu kriz. Ve bize bu açıdan iyi bir deneyim kattığını düşünüyorum ben.
Tabii bir de şey diyorsun ya Emre, çözüm odaklı olmak, işte etki odaklı olmak falan. Şimdi her krizde ya da her böyle bize insanların duygu durumlarını gösteren, onların ihtiyaçlarının daha da böyle ayyuka çıktığı zamanlarda akışı da görebiliyorsun. Yani trendlerin nereye doğru gideceğini, yakın zamanda neyin ihtiyaç olduğunu da anlamaya başlıyorsun. Mesela bizim son 5 yıldır belki sürekli okuyup duruyoruzdur. Solution Journalism işte. Çözüm gazeteciliği. Farkındaysanız bunu konuşma sıklığımız son zamanlarda arttı. Bu bir tesadüf değil aslında. Bu şundan kaynaklanıyor. Biz bu dönemde insanların habere doygunluk meselesini, işte information overload dediğimiz çok fazla bilgiyle baş etmek zorunda olmaları meselesini ya da bilginin artık onlarda anksiyete yaratıyor olmasını, haberin anksiyete yaratıyor, kaygı yaratıyor olmasını çok iyi gözlemliyoruz. Ve bundan mesela kaçmıyoruz bunları konuşmaktan. Yani bizim ürettiğimiz içerik de anksiyete yaratıyor olabilir diyoruz oturup gerçekten. Diyoruz ki yani bunun çözümü karşısında koyulabilecek şey çözüm odaklı gazetecilik olabilir mi? Çözüm gazeteciliği olabilir mi? Daha fazla kulağımızı oraya açıyoruz. Bununla alakalı işte Impact Hub'la yaptığımız işbirliğinde Project Zoom isimli gazetecilere hibe veren programda da çözüm gazeteciliği perspektifinin orada olması gerektiğini ısrarla mesela savunduk. Bu yüzden mesela aslında bakarsanız şimdi biz bunları konuşuyoruz. Muhtemelen önümüzdeki çok kısa zamanda bununla alakalı bir şey yapmıyor oluruz ama bu podcast tarihe de bir kayıt düşmek olarak düşünülecekse 3-4 sene sonra baktığımızda bak bunu o zaman konuşmuşuz dediğimiz bir konu olacak yine bu. Çünkü herkes buradaki ihtiyacı aslında aşağı yukarı görüyor olacak ve buna dair yeni bizim dışımızda da çözümler üretiliyor olur muhtemelen. Çözüm gazeteciliği perspektifi dünyada da Türkiye'de de önümüzdeki senelerde yükselen bir trend olacak. Çünkü Covid bittiğinde önümüzde hala iklim gibi dev bir kriz duruyor olacak yani.
Yani söylediğini şuradan önemsiyorum. O kadar çok konuşur olduk ki bir tarafta mesela ürettiğimiz içeriklerde bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Dosyalarda ne yapabiliriz? Onun üzerine kafa yormaya çalışıyoruz. Yani bir yazıyı sadece yazıp yayınlamak olmuyor amacımız. Acaba ne değiştirebiliriz? Bunun çözümü ne? Burada insanlığa fayda sağlayabilecek, etki oluşturabilecek doğaya, çevreye ne gibi adımlar atılabilir? Ve insanların bu konuda beklentileri de artıyor bir tarafta. Çünkü bu süreç şöyle bir şey de çıkardı. Dedi ki mesela atık sorunu gibi bir şey var karşımızda. İşte plastik atık dosyası hazırlıyoruz. Mesela karbon emisyonu konusu karşımıza çıktı. Şimdi düne bakıldığında birden işte o mesela Covid sürecinde İstanbul'da Uludağ'ın görünmesi, Boğaz'da Yunuslar'ın görünmesi gibi konular bir tarafta şunun mesajını verdi. Yani daha güzel şeyler, daha farklı, daha temiz hava bir şeyler mümkün olabilir. Yani bir şeylerin değişme imkanı var. Bu da bir beklenti oluşturdu. Belki değişimi buradan da okumak gerekiyor söylediğin gibi. Daha çok beklentiyle, daha çok şeyle karşılaşacağız yarın gibi bir tablo var önümüzde.
Bence bu dönemin hem bize, bir sosyal girişim olarak bize, hem de genel olarak krizlerle başa çıkma yöntemlerinde kurumlara dair de bize açtığı şöyle bir perspektif de var. Yani meseleler artık gerçekten pansumanlarla çözülmüyor. Ben şu anda Türkiye'de örneğin yapılan en kötü şeyin bu bağış kampanyaları olduğunu düşünüyorum. Yani kim tarafından yapılırsa yapılsın. Günübirlik çözümlerle bu süreci tam 2 ay atlatacağız. Yaşlılara yardım edelim, işte sokağa çıkamayanların destekçisi olalım. Bunların hepsi çok güzel, harika şeyler. Fakat kriz bittikten sonra yine yaşlıları unuttuğumuz bir dünyaya uyanacaksak hiçbir anlamı yok bunların yani. Pansuman yap geç. Hiçbir sistemsel dönüşüm ya da sistem seviyesinde bir yenilik olmuyor. Nereye kadar bağış toplayabilirsin yani? Nereye kadar? Her krizde bağış toplayarak kriz çözemezsin. Kriz geldiği zaman senin sisteminin buna dayanıklı olup olmaması mesele orada artık. ekonominin ne kadar dayanıklı olduğu ya da işte sağlık sisteminin ne kadar dayanıklı olduğu. Bunlardan birinin çok dayanıksız olduğu, diğerinin gayet dayanıklı olduğunu gördük Türkiye'de örneğin. Her neyse yani asıl buradan gelmek istediğim mesele şu. Medya ekosistemi içerisinde de benzer düşünmek lazım. Yani bu sistemsel bir sorun ki bence işte sizin burada Serkan'la Gonca'yı ağırladığınız podcast örneğinde olduğu gibi yani gazetecilikte de sistemsel belli sorunlar var. Ve biz bu sistemsel sorunları görmeye bu dönemde daha açık o halde gelmeliyiz. Geldik de bence zaten. O yüzden sisteme doğru yerden müdahale etme meselesi de önümüzdeki dönemde daha çok konuştuğumuz bir konu olacak bence.
Evet haklısın. Yani yarın daha fazla çözümü konuşacağımız ve o geçici çözümlerden uzaklaşacağımız bir güne başlayacağız. Bunu söyleyebiliriz. Böylece bu bölümü noktalayalım. Tabii TC Etveri'ni de bu sezonda noktalamış olacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız belli bir süre sonra. Ama bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Google ve Apple Podcast'ten takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Destek Teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Size katkınız için bugün çok teşekkürler.
Emre şeyi de ekleyebilir miyiz? Bu sezon arasında belki kullanıcılarımızdan, bizi dinleyenlerden de podcast'in geleceğine dair öneri isteyebiliriz. Neleri konuşmamızı isterler? Gelecek sezonda nasıl bir yere doğru akış planlayalım. Biz şu anda yine heybemizde olanları konuşmuş olduk bu sezonda. Ama bundan sonrası için özellikle konuşulması gerektiğini düşündükleri şeyler varsa biz de bu arada belki onlar üzerine çalışmaya başlayabiliriz.
Kesinlikle bu tip bir tavsiye için mutlaka bize ulaşın. Bu tip dönüşler ve bu tip fikir alışverişleri çok olumlu oluyor. Çok güzel katkı sağlıyor. İyi bir noktaya değindin. Bunu da en azından dile getirmiş olduk. O konudaki yorumları da takip ediyor olacağımızı söyleyelim. Ve TC Etveri'ni noktalayalım. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.